Ayrım 14, sayfa 143, 12. kısım, New Hampshire, 23 Ocak. New England bölgesinin parlak renkli ahşap evleri karın altında keyif verici bir manzara sergiliyordu. Jack Massey akşamüstü Massachusetts eyalet sınırını aşarak New Hampshire'a girdi. Kuzeydoğuya, Concord'a doğru yöneldi. Yolda hemen hemen hiç başka arabaya rastlamadan yarım saat gittikten sonra bu iki Kingdom Gölü'ne giden ve sık ağaçlarla çevrili dar patikaya soktu. Uzakta karlı kaplı tepeleri, yolun hemen kenarında da "Özel mülk, yabancılar giremez" levhasını gördü. Gölün kıyısının biraz gerisinde kurulmuş iki katlı ahşap barakanın önünde durdu. Evin arkasında çitle çevrilmiş bir padok, yanında da paslı bir Ford pick-up'la bir askeri cip vardı. Gölün kenarında dalgalı gri suların içine uzatılmış ahşap iskelenin ucunda da kıçına dıştan takma bir motor bağlanmış ufak bir tekne vardı. Messi motoru durdurup bu yükten indi. Barakanın önünde tahtadan yapılmış dar bir veranda vardı. Basamakları tırmandı. Ön kapı kilitlenmemişti. Girdiği odada boştu. Bağırdı. "Kimse yok mu?" Cevap gelmedi. Oda derli topluydu ama bir kadın elinin değmesi gerekiyordu. Odada ortadaki çizik çizik çam masadan ve iki iskemleden başka mobilya yoktu. Duvarlara asılı geyik boynuzlarından başka bir şey de görünmüyordu. Arkadaki ufak bir mutfakta üzerine tabak ve kapların sıralandığı tertemiz tahta raflar vardı. Messi duvardaki tüfeklikte iki boş yer gördü. Bir rafın üzerinde birkaç kitap, şöminenin üstünde de bir fotoğraf duruyordu. Çok eski bir aile fotoğrafı, çatlayıp yıpranmış bir resimde bir adamla bir kadın, iki erkek çocuk, bir de sarışın küçük bir kız. Teknenin, cipin ve pikabın dışarıda olması Messi'nin Slansky ile ihtiyarın ava gittiğini düşünmesine neden oldu. Göle doğru yürümeye karar verdi. Gölün suları dalgalıydı. Tepede de yağmur bulutları birikmeye başladı. Birden gölün üzerinden ustura keskinliğinde soğuk bir rüzgar esti. Teknenin yanında duran Messi yüksek sesle "Aman tanrım, ne soğuk!" diye homurdandı. Arkasında silahın belli belirsiz çıtırtısını, hemen sonra da adamın sesini duydu. "Eğer ceplerindeki o elleri çıkarmazsan çok daha soğuk olursun bayım. Ellerini iyice havaya kaldır ve yavaşça dön. Yoksa dizlerin üstünde yürümek zorunda kalırsın." Messi döndü, adamı gördü. Tıraşsız yüzünde hafif çılgınca bir tebessüm vardı. Adamın çok tehlikeli ve ne yapacağı belli olmayan biri olduğu gözlerinden okunuyordu. Orta boylu ve sarışındı. Omzunda bez bir torba asılıydı. Kazağının üzerine kalın bir rüzgarlık geçirmiş, fitilli kadife pantolonunun paçalarını da dizlerine kadar çıkan Rus çizmelerin içine tıkıştırmıştı. Elindeki Browning tabancasının kabzasını hafifçe göğsüne dayamış, namlunun ucunu Messi'ye çevirmişti. Adamın yüzünde tebessüm görüldü. Jack Messi, "Bir an için niyeti kötü bir yabancı sandım. Neredeyse nallayacaktım." "Galiba beklediğinden erken geldim." Gülümseyip tabancayı gösterdi. "Bunu kullanmayı düşünüyor musun Alex?" Adam sırıtıp tabancasını indirdi, bir adım atıp elini uzattı. "Tekrar görüştüğümüze sevindim Jack. Bizi bulman güç olmadı değil mi?" "Yolun girişindeki işareti gördüm. Demek özel mülk ha? Bu Allah'ın cezası yerde kim gelip de sizi rahatsız etmeyi düşünür ki?" Slansky gülümsedi. "Her şeyden önce kaçak avcılar. Buradaki bütün topraklar ve su Vasili'nin. O da gelip tuzaklarından hayvanları çalanlardan hiç hoşlanmıyor." "Demek birinin eti, ötekinin zehri. Ben olsam burada çıldırırdım. Eğer vaktin varsa sana sonra rehberli bir gezi düzenlerim. Ormanda ayılarımız bile var." Messi'nin yüzünde kısa süren bir endişe görüldü. Slansky güldü. "Rahatla Jack, yine de New York'tan çok daha güvenli." Messi birden 50 metre ötede ağaçların arasında duran, omzuna bir geyik yüklemiş ihtiyarı gördü. Elinde bir Winchester, uzun siyah saçını toplamış, bir ceviz kadar kırışık ve kahverengi yüzünün arkasında ensesinde tutturmuştu. Uzaktan bir kızılderiliye benziyordu ama Messi adamın çizgilerinde tanıdık bir şeyler bulunduğunu gördü. Kutup dairesinin kuzeyinde yaşayan Ruslara benzer noktalar. Laponya sakinlerini andıran koyu renk saç ve çizgiler. Slansky ihtiyara belli belirsiz bir el hareketi yaptı. Messi bir daha baktığında adam ağaçların arasında kaybolmuştu. Birden yağmur yağmaya başladı. Ağır ve ıslak bir sağanak, artan rüzgar gölün buz gibi sularını yüzlerine sıçrattı. Slansky güldü. "Eve gitsek nasıl olur? O yaşlı Rus kalbini ısıtmak için ayırdığım bir pişe bormonum var." Çam masanın çevresine oturdular. Slansky şişeyi açıp bourbonunu iki küçük kadehe doldurdu. Zayıf ama güçlüydü. Hayvansı bir yumuşaklıkla hareket ediyordu. Karşı konulmaz bir enerjiyle, sınırlı bir denetim karışımının etkisiyle vücudunun bütün kaslarına hükmediyor gibiydi. Slenski oturduğunda Messi adamın mavi gözlerini fark etti. Derin, donuk bir mavi. O gözlerde büyük bir acının da ötesinde bir şey vardı. Ama yüzündeki o değişik tebessüm kaybolmuştu. Slenski bardağını doldurdu. Zadrovya, Zadrovya. Messi içkiyi yudumladı, ayağa kalktı, köşedeki rafın dibine gidip bir kitap aldı. Dostoyevski, geçen sefer Tolstoy'du. Senin derdin ne Alex? Hem katil hem entelektüel. Çok tehlikeli bir karışım. Slenski gülümsedi. Rus yanımın karanlık yüzüne hitap ediyor. Kaldı ki bir adam burada yapacak başka bir şeyler bulamazsa hücre ateşine yakalanıyor. Eğer gece kalmayı düşünüyorsan senin için bir yatak hazırlayabilirim. Messi hayır anlamında başını salladı. Önerin için teşekkürler ama kalmayacağım Alex. Boston'da bu gece için bir otel ayarladım. Vasili nereye kayboldu? Ormanda bir yerlerdedir, onu merak etme. Messi içkisini bitirip kadehi itti. Slenski içkiyi tazelerken sordu. Konuşmak istediğin bir şey mi var? Brannigan sana ne anlattı diye sordu Messi. Beni ilgilendirecek kadarını ama bütün gösteriyi senin düzenleyeceğini bildiğimden her şeyi bir de senin ağzından duymayı tercih ederim doğrusu. Messi arabadan aldığı evrak çantasının şifresini ayarladı. Kapağında sadece başkan içindir yazılı dosyayı çıkarıp uzattı. Dosyanın içinde iki rapor göreceksin. Bunlardan biri neredeyse 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bazı Stalin karşıtı göçmen gruplarınca CIA adına toplanan son derece gizli bilgiler. Kremlin'de bazıları 200 yıl öncesine dayanan çar zamanı kaçış yollarından söz ediyor. Tünellerden biri özellikle ilginç. Bolşoy Tiyatrosu'nun bodrumundan girip Kremlin'in 3. katına Stalin'in bölümünün hemen yanına çıkıyor. Bir de Kremlin'den Stalin'in Moskova'nın hemen dışında Kuntsevo'daki datçasına giden gizli bir demiryolu olduğunu öğrendik. Stalin'in bir sürü villası var ama en çok burayı kullanıyor. Yeraltı demiryolu sadece acil ya da tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Demiryoluna Kremlin'in 2 blok ötesinden kolaylıkla girebileceğimizi, rayların doğru Kuntsevo villasının bodrumuna kadar gittiğini de öğrendik. Bu tünel de diğerleri gibi haftada bir muhafız komutanlığınca denetleniyor. Önce gözle kontrol edip arkasından mayın tarama malzemesi ve köpekleri kullanıyorlar. Ama giriş ve çıkışlar dışında nöbetçi yok. Böyle bir tünele normal yoldan girmek düşünülemez. Senin yeteneklerinde birinin nöbetçileri kolaylıkla atlatması beklenir. Kremlin ve Kontesova'daki Datça, Stalin'in en kolay bulunacağı yerler. Her iki tünelin de girişleri ve çıkışları bunlar. Artık hangisini seçersen, bütün ayrıntılar raporun içindeki haritalarda var. Messi'nin operasyonun tüm ayrıntılarını açıklaması birkaç dakika sürdü. Sözünü bitirdiğinde Slansky önündeki sayfaları karıştırdı. Başını kaldırıp, ''Doğrusu etkilendim Jack.'' dedi. Burbon şişesini aldı, kadehine bir içimlik doldurdu, bir dikişte bitirerek gözünü Messi'ye dikti. ''Yine de bazı sorularım olacak.'' ''Sor bakalım, bütün bunlar sana bağlı.'' ''Neden Stalin'i öldürmek için bunca bekledik? Bunu uzun zaman önce bitirebilirdik.'' Dosyaya bir daha bak. Sana söylediğim gibi bir rapor daha var arkada. Sorunun cevabı orada. Slansky dosyayı alıp okudu. Bitirdiğinde başını kaldırıp gülümsedi. İlginç. Oysa benim Stalin'in çıldırdığını söylemek için rapora filan ihtiyacım yok. Çok önceden kauçuk kaplı odaya tıkılması gerekirdi. Belki ama şimdi o herifi kudurmuş bir hayvan gibi öldürmek isteyecek kadar tehlikedeyiz. Max Simon'ı hatırlar mısın? Tabii, hatırladığım kadarıyla arkadaşındı. Messi, Max ile kızının öldürülüşünü ayrıntılarıyla anlattı, neden öldürülmüş olduklarını da söyledi. Slansky'nin yüzünde çok güçlü bir iğrenme ifadesi vardı. Bir sigara yakıp ayağa kalktı. Artık Messi'ye dönük öfkeli bir sesle konuştu. Toplasan Kremlin'deki bütün o pezevenklerden bir gram bile vicdan çıkmaz. Peki diyelim ki Moskova'ya vardım. Beğenmediğim bir şey var. Ne? Köpek balığı dolu bir havuza bir kepçe kan dök. Bütün o dişlerin arasından kurtulmak zor gelir. Görevi başardığımı düşünelim. Sonra KGB ve milisler bütün Moskova'nın tozunu attıracaklardır. Tabii eğer bir sonra olursa, o kızıl duvarların gerisinde 500 Kremlin muhafızı var ve bir taş atımı uzaklıkta da 3000. Bu kadarı da gereğinden fazla öfkeli ve yoldaş eder. Oraya gelmek üzereydim. Slansky sırıttı. Sanki geleceğini umuyordum. Kremlin'den ya da Daça'dan girdiğin gibi çıkacaksın. Yine de gerekirse kullanman için alternatif kaçış yolları hazırlanacak. Her şeyi düzenler düzenlemez sana bütün ayrıntıları ileteceğim. Her şeyin plana uygun gittiğini varsayarsak, Moskova'da ayarlayacağım güvenli bir evde saklanacaksın. Eğer her şey planladığım gibi giderse bir hafta sonra seni çıkaracağım. Nasıl? Messi gülümsedi. Hala bunu hazırlamakla meşgulum ama eğer güvenli evi ve kaçışı ayarlayamazsak bu operasyona başlamayacaksın, yoksa bunun adı intihar operasyonu olur. Bu kadarını anlamıştım. Bu plandan başka kim haberdar? Sadece Brannigan ve planını onaylayan omzu kalabalıklar ama tam ayrıntıları sadece ben biliyorum. Böyle de kalacak. Ne kadar az kişi bilirse o kadar daha iyi. Brannigan bir de bir kadın olacağını söyledi. Seninle Moskova'ya kadar gelecek, daha sonra onu alacağız. Slensky hayır anlamında başını salladı. Yalnız çalışmaktan hoşlandığımı bilirsin Jack. Yanımda bir kadın olması her şeyi yavaşlatacak. Bu sefer değil, bu senin iyiliğin için. Moskova'ya yalnız yolculuk etmen kuşku çeker. Senin yanında karın gibi yolculuk edecek. Açık güvenlik nedenleriyle de hedefin hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmayacak. Peki kimliğim ne olacak? Kim olacağım? Briefing aşamasına geldiğimizde bütün bunları konuşuruz. Sizi Rusya'ya nasıl götüreceğim, Moskova'ya hangi yollardan gideceğiz de dahil. Yine de bir sürü kimliğe sahip olacağını bilmen yeterli. Ne zaman gerekecekleri belli olmaz. Kız için de aynısı. Slensky sigarasını masanın üzerindeki tabloda söndürdü. Bana kızı anlatsan. Kuralları biliyorsun Alex. Sovyet topraklarına iki ya da daha çok kişi indirdiğimizde kim olduklarını ötekilere söylemiyoruz. Gerçek isimler, gerçek kimlikler yok. Böylece biriniz yakalanırsa diğerinin de biraz olsa kurtulma şansı olur. Slensky kararlılıkla hayır anlamında başını salladı. Bu sefer olmaz Jack. Bu sefer kurallar geçerli değil. Eğer aslanın inine gireceksem yanımda kimin geldiğini bilmek isterim. Özellikle de hiç tanımadığım bir kadınla gideceksem. Messi ellerini masanın üzerine yaydı ve içini çekti. Peki, sana bazı şeyler anlatacağım. Adı Anna Horev. 26 yaşında, 3 ay önce Finlandiya sınırı yakınındaki bir Sovyet kulağından kaçtı. Ona sığınma hakkı tanıdık. Messi kadehini masanın üzerine bırakan Slensky'nin yüzündeki endişeyi gördü. Jack, böyle bir geçmişi olan birini seçmek için çılgın olman gerekir. Ona nasıl güvenirsin? Bu benim seçimim değil. Eğer bana bıraksalardı onu tümüyle bu operasyonun dışında tutardım ama düşündüğün nedenlerden değil. Ona sonuna kadar güvenebiliriz Alex. Bunu ben söylüyorum. Üstelik elimizde bu kadar kısa zamanda kullanabileceğimizin en iyisi de o. Başka bir kadını alıp Moskova'da çürük bir parmak gibi göze batmaması, kimliğinin sorulduğu her seferinde kireç gibi olmaması için eğitmek aylarımızı alır. Kendini idare edebilecek durumda mı peki? Tabanca kullanmayı biliyor, eğer sorduğum buysa, ama onun rolü senin karın gibi davranmak, başına bir iş gelmeden bir an önce Moskova'ya ulaşmanı sağlamak. Popov bir haftada sizi eğitip kimlik belgelerinizle ilgili ayrıntıları anlatır. Ama ona dikkat edeceğini biliyorum. Bu konuda sana güveniyorum. Kız zaten Kızıl Ordu'da temel askerlik eğitimi aldı. Slansky'nin yüzü birden kızardı. Öfkeden ya da kuşkudan Messi hangisi olduğuna karar veremedi. Brannigan kızın Kızıl Ordu'dan olduğunu söylemedi. Savaş sırasında askere alındı. İdeoloji nedeniyle gönüllü falan değildi. Ne kadar kısa olursa olsun askerlik geçmişinin bir işe yarayabileceğini düşünmüştüm. Ya geçmişinin geri kalan bölümü? Messi kısaca kızın anne ve babasını anlattı ama Gula'ya gitmeden önce duygusal hayatını es geçti. Slansky başını inanıyormuş gibi salladı. İşler gittikçe daha da çılgınlaşıyor. Neden? Babası Kızıl Ordu subayı. Geçmiş zaman üstelik hiç de Kızıl Ordu kalıbına uygun biri değildi. Kaldı ki bunun kız için hiçbir önemi yok. Daha önce de söyledim. Öyleyse neden Gula'ya gönderildi? Sistemin nasıl çalıştığını bilirsin. Bir neden olması gerekmiyor. Suçsuz kurbanlardan biriydi. Yanlış bir şey yapmadı. Slensky kaşlarını çattı. Öyleyse Rusya'ya dönmeyi neden kabul ediyor? Daha hiçbir şey kabul etmedi. Çünkü ona henüz hiçbir şey söylemedim. Ama kabul ederse bu kesinlikle kişisel nedenlerden olacak. Seni ilgilendirmeyecek nedenler. Peki kabul edeceğinden nasıl emin olabiliyorsun? Bırak da bunu ben düşüneyim. Ya kabul etmezse? Messi gülümsedi. Bunu da bana bırak. Slensky pencereye doğru yürüyüp dışarı baktı. Başka bir soru. Seninkiler neden beni buldu? Messi bakışlarını Slensky'ye çevirmeden önce duvardaki fotoğrafa baktı. Nedenlerini biliyorsun. Sana bir daha söylemem gerekir mi? Sen yine de söyle. Messi boş kadehi itti. O SS'ini yetiştirdiklerin arasında en iyisiydin. Ana dil gibi Rusça konuşuyorsun. Daha önce de demir perdenin gerisine gittin. En iyi iki nedene gelince, o orospu çocuğunu öldürmek istediğini, bunu deneyecek kadar da çılgın olduğunu düşünüyorum. Slavski gülümsedi. Güven oyu için teşekkürler. Bütün her şeyi düşündün değil mi Jack? Bu rol için kusursuz adamsın. Aile bağın yok, karın, çocuğun yok. Ayağına köstek olacak duygusal hiçbir bağ yok. Plana rağmen Moskova'ya gitmek yeterince güç olacak. Herhalde yakından yapılması gereken bir iş. Öyle güvenli bir mesafeden atılacak bir tüfekle falan olmayacak. Üstelik Yahuda'dan ayırt edemediğim bir kadınla birlikte gitmek de çabası. Kolay olacağını söylemedim ki. Bu alman gereken bir risk. Plana uyarsan her ikiniz için de canlı kurtulma ihtimali olur. Yine de kıza güven Alex. Ben bunu hayatıma koyarım. Ben buna hayatımı koyarım. Ormanda basit bir yürüyüşten söz etmiyoruz Jack. Giriştiğin işin ne kadar derin, ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemesi sence haksızlık değil mi? Başka bir seçeneğim yok. Brannigan böyle istedi. Belki de en iyisi budur. Bilse belki de gitmek istemez. Slansky bir an düşündü. Eğitim için nereyi düşündün? Messi hayır anlamında başını salladı. Maryland'deki her zamanki üssümüzde değil, güvenlik açısından çok tehlikeli olur. Gülümseyip pencerenin ötesini gösterdi. Belki de burası olur diye düşünmüştüm. Karşılaşacaklarınıza çok benziyor. Eğer senin için bir sakıncası yoksa. Vasili'nin karşı çıkacağını sanmam. Bir çeşit eğitim yapmamız gerektiğini söylerim. Nedenini sormayacak, ayağımızın altında da dolaşmayacaktır. Burayı kullanmak istememin bir nedeni daha var. Anna Horev kaçtıktan sonra Ruslar iadesini istediler. Onun adi bir suçlu olduğunu iddia ettiler. Söylediklerine inanmadım ama kız kaçarken bir kamp görevlisiyle bir sınır muhafızını öldürdü. Belki yanılıyorum ama KGB'nin onu aradığını, yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışacağını düşünüyorum. Tanrı bilir ya, bunu daha önce de yaptılar. Kaçaklarla rejim muhaliflerini burnumuzun ucundan alıp götürdüler. Burada her türlü tehlikeden uzak olacağını düşünüyorum. Eğer operasyondan sonra geri dönmeyi başarırsa bir daha hiç bulunmayacağı bir hayat ayarlamayı kendime görev edineceğim. İlginç, bana o iki herifi öldürdüğünden hiç söz etmemiştin. Onun hakkında hala kuşkun varsa dosyadan kaçışıyla ilgili ayrıntıları okumanı sağlarım. Yine de dediğim gibi Rusya'ya geri dönme nedenleri tamamen kişisel. Okumak isterim. Başka soru? Sadece planın başarı ihtimalini söyle. Messi hayır anlamında başını salladı. Buna cevap veremem. Kimse veremez. En iyi ihtimalle başarırsan, en kötü ihtimalle de ölürsen, belki kız da aynı şekilde. Rusya'ya indirildiğiniz andan itibaren telsiz bağlantısı olmayacak. Ayarlayacağım güvenli evlerin dışında başınızın çaresine kendiniz bakacaksınız. Başarı size ve şans anaya bağlı. Her ikinize de gülümseyeceğini umalım dostum. Birden Slansky'nin yüzünde bir kuşku görüp sordu. Hala kararlı mısın? Slansky uzunca bir süre cevap vermedi. Camdan dışarı baktı. Arkasını dönmeden konuştu. Bir şartla. Kadının gelip gelmemesi konusunda son kararı ben vereceğim. Kararımı vermeden önce onu buraya getir. Bir kez karşılaşmakla onun hakkında karar verebileceğine inanıyor musun? Slansky geri döndü. Sesi öfkeliydi. Bu işte yeterince uzun çalıştım. Belki de gereğinden fazla. Bir bakışta cesurları ödleklerden ayırt etmeyi öğrenirsin. Eğer onun başıma dert olacağını görürsen başka birini bulursun. Messi bir an düşündü. O köprüyü zamanı gelince geçelim. Slansky'yi göstermiş olduğu dosyayı aldı. Bu operasyon için bir kod adı kararlaştırdık. Kar kurdu. Üzgünüm, dosya bende kalacak. Sadece göz teması. Sadece sen, ben ve tepedekiler. Daha sonra tüm ayrıntıları yine gözden geçiririz. Bir hata olmadığından emin oluruz ama dosya bende kalacak. Dosyayı çantasına koydu, çantadan bir yenisini çıkardı, masanın üzerine koyup ileri itti. Dosyanın üzerinde mavi mürekkeple Yosif Stalin yazılıydı. Bu arada bunu okusan iyi olur. Slansky dosyayı aldı. Nedir bu? Yosif Stalin hakkında bütün bildiklerimiz, geçmişi, kişiliği, güçsüz yanları, güçlü tarafları, hatta tıbbi bilgiler, şimdiki güvenlik düzeni hiç olmazsa bilebildiğimiz kadarıyla Kremlin'in ve Daça'nın planları. Bütün bunları dikkatle incelemeni istiyorum. Bu her zamanki görevlerden değil Alex. Şeytanın dünya üzerindeki temsilcisini öldürmeye çalışacaksın. Kuralı biliyorsun. Düşmanı kendini tanıdığın gibi tanı. Söylemek gereksiz. Dosyayı kimseye göstermeyeceksin. Gerekli olanları ezberledikten sonra dosyayı yok et. Slansky hafifçe gülümsedi. Her şeyi konuştuğumuza göre geriye bir tek soru kalıyor. Hangisi? Ne zaman gidiyorum? Bir ay sonra. Ayrım sonu. Sayfa 152.